Ayrım 31, sayfa 331. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Duman uyumuyor, Moxie'ye yetişiyor. Moxie, Moxie, Moxie, hey, seni bekliyor hayalperestlerin gittiği yer. Moxie, Moxie, Moxie, hu, haydi uzan ve uyu. Duman şarkı söylerken bacakları çığlıklar atıyordu. Kaval kemiğinin üst tarafındaki delik etini kesiyor, yara gittikçe kötüleşiyordu. Moxie şimdiye dek Harrods'a ulaşmış olmalıydı, Duman bundan emindi. Ah, Moxie, Moxie, Moxie geliyor, asmadan ter damlıyor. Moxie, Moxie, Moxie nereye, böcek gibi sıkıştın köşeye. Parmaklarının arasında bir kibrit cam buldu ve Duman yolun en kuzeyindeki sık ormana ulaşmış olduğunu gördü. Zayıf ışıkta devasa çamların gölgeleri görünüyor, çalıların arasında yaratıklar koşuşturuyordu. Duman onlara şarkı söylemeye devam etti. Atının başının ötesinde iki gündür takip ettiği izleri gördü. Görünüşe bakılırsa kağının kaçağının atı yoruluyordu, zira toynak izleri birbirine yaklaşmıştı. İkinci bir iz daha vardı. Duman'ın gün boyunca rastladığı izin aynası, küçük toynaklar, hızlı adımlar. Sanki biri köpeğe biniyormuş gibi. Bu her kimse Moxie ile birlikte olmadığı kesindi. Ve Duman alelade bir sivilin, bir ulağın, masum bir insanın çapraz ateşte kalabileceğini düşünüp keyiflendi. Ateş! Duman gülümsedi ama gözleri karanlığın içinde buz gibi kaldı. Moxie'nin efsanesini Greeksville'deki helada ateşe verdiği ufak tefek adamın anlattıklarını hatırladı. Gülmeye başladı ama çektiği ıstırap kahkahalarının kısa kesilmesine neden oldu. Toynak seslerinin ötesinde kanun kaçağının sesini, ona yetiştiğinde efsanenin söyleyeceği şeyleri duyabiliyordu. Kanun kaçağı doğrudan Klişe Yakarışlar kitabından alıntılar yapacak, sona yaklaşan her kanun kaçağı eskisinin kullandığı kelimeleri, sözler yanan yağdan daha sıcak yanı öğrendiği lafları birbiri ardına sıralayacaktı. Mesela Münzevi, eğer daha çok ateş edip daha az konuşsaydı Duman şimdiye ölmüş olurdu. Ama kanun kaçağı eskileri konuşmayı severdi. ''Sana 5 saniye vereceğim.'' diyecekti Moxie. ''Bugün ölmeyi planlamış olsan iyi edersin.'' diyecekti. ''Umarım herkese veda etmişsindir.'' Ah, yolun kendine has deyimleri. Duman çenesini aşağı sarkıtıp sesini kalınlaştırdı. ''Bol şans tetikçi, diz çök. Kısa bir dalaş olacak, top al.'' Kıs kıs güldü ve çizmelerinin topuklarıyla atını dürttü. Gülmek iyi gelmişti. Hatta homurdanmak bile güzeldi. Kolay parçalanmış, dizine gömülürken bile. Duman da atı gibi keskin metalin ete batmasıyla şevkle doldu. Rüzgar güçlendi, aygır hızlandı ve Duman kasabanın yaklaştığını hissetti. ''Kollarını da kaybedeceksin topal, Nihayet doğru düzgün, gerçek bir kahkaha. Duman tepesinden soğuk ve karanlık bir havanın geçtiğini hissetti. Sanki hayaletlerden yapılma duvarların arasından geçiyor gibiydi, at hızla hareket ediyordu. Hatta tehlikeli sayılabilecek kadar hızlıydı ama Duman'ın umurunda değildi. At tökezleyebilir, ayağı çukurlardan birine girebilir, iki bacağı birden kırılabilir ve Duman da çalıların arasına uçabilirdi. Duman da iki bacağını kaybedebilir, yağından olabilirdi. Ama cehennemdeki cennet aşkına o boktan kasabanın ve o kuru gürültü efsanenin kokusunu alabiliyordu. ''Son ateşini de yaktın, topal. Bacaklarının geri kalanını kırmanın tadını çıkaracağım.'' Ağaçların dalları kollarını ve göğsünü çiziyordu. Atın toynakları etrafa taş toprak sıçratıyordu. Duman hız kazanıyordu. Moxie bitiş çizgisinden daha öteye gidecek değildi. Yuhuu! Ata binmek diye buna derim. Kaval kemiklerini sertçe indirdi ve içlerindeki çalkantıyı hissetti. Yağın birazı döküldü. Fakat Duman'ın umurunda değildi, bu gece değil. Bu gece kanun kaçağının işini tek bir damlada bitirebilirdi. Tek ihtiyacı olan buydu. Moxie'nin ağzına bir damla yağ damlatmak ve o yağın gözlerinden yansıdığını görmek. Duman yaklaşmakta olduğunu hissediyordu o anın, öldürme anının, yangının. Artık çam ağaçlarını geçmişlerdi ve ay önlerindeki araziyi aydınlatıyordu. Duman kasabanın haritada nokta nokta gösterilen sınırını aşmadan önce göreceği son nirengi noktasının bu arazi olduğunun bilincindeydi. İleride ay ışığıyla yıkanan kasabanın dış hatlarını, Harrow's'un silüetini, kasabanın en şık evleriyle ahırlarına kucak açan tepenin eteklerine kondurulmuş tahta kaldırımlarla dükkanları görebiliyordu. Sağ taraftaki mezarlığı çepeçevre saran fenerler yanıyor ve dumana göre mezarlığı karanlığın içinde yükselip alçalarak mezar taşları denizinde yüzen bir gemiye benzetiyordu. Duman hayal etti, duman hazırlandı. Moxie'nin tepesinde dikilecek ve etinin büzüşerek yüzünden ayrılmasını, saçlarının başladığı noktayla kulaklarından sonrasının kapkara kesilerek kıvrılmasını izleyecekti. Kaan'ın kaçağının ağzı korkuyla açılacak ve hayatta kalmak için son kez feryat edecekti. Bu onun sonsuza dek sürecek uluması olacaktı. Duman Moxie'nin ellerini yüzündeki alevlere götürdüğünü görmek için can atıyordu. Ah, Moxie'nin beyninin o efsanevi kafatasının içinde yanacağını bilmek ne muhteşemdi. Çünkü o beynin içinde Aberystwyth'daki numaranın açıklaması vardı ve bir kere yandı mı yok olup gidecekti. Bir kere yok olup gitti mi hiçliğe karışacaktı, artık var olmayacaktı. Geriye ne efsane kalacaktı ne de başka bir şey. Duman atın yanışını da izleyecekti, bundan emindi. Kaç zamandır aynı toynak izlerine bakıp duruyordu. Atla başlayacaktı. Kanun kaçağı hayvanın çığlıklarını duyacak ve fahişenin tekiyle paylaştığı yatağından fırlayacaktı. Yarı çıplak vaziyette balkona çıkacak ve güzel atının başını bağlama kazığından kurtarmaya çalışırken yolun ortasında devasa bir kül ve kemik yığınına dönüştüğüne tanık olacaktı. Muhteşem James Moxie bir atın yanarken çıkardığı sesi hiç duymuş muydu? Duyacaktı ve o anda her şeyin başladığını anlayacaktı. Peşindeki adamın nihayet ona yetiştiğini ve atın çığlık atmasına yol açan ateşin şimdi onun için geldiğini. Moxie, Moxie, Moxie'dan birimiz canlı çıkamayacak bundan. Harrow's'un güneyindeki karanlık ve alçak arazileri geçerken şekil olarak ona annesini anımsatan bir korkuluk gördü. Korkuluktan ilham alarak kadının yandığını hayal etti. Dolabındaki elbiselerin, sarı saçlarının buklelerinin, gözlüğünün çerçevesinin, hepsinin su topladığını, eğilip büküldüğünü, yandığını hayal etti. Annesine layık gördüğü alevler mavi renkliydi ve çocukluğu gibi kokuyorlardı. Ve çocukluğunu düşünmek ona eskiden tanıdığı çocukları anımsattı. Merrily adında bir kızın eriyerek sandalye şeklini aldığını ve bir başkasının, Henry isimli bir oğlanın sınıfta kızın üstünde oturduğunu hayal etti. Hepsini yakmak isterdi, gördüğü tüm yüzleri. İyiden iyiye heyecana kapılan Duman eski okul arkadaşlarının annelerini gözünde canlandırdı. Evlerinden fırlayan kadınlar, verandanın döşemelerini döven çaresiz ayaklar, yanmakta olan çocuğunun kokusunu diğerlerininkinden ayırabilen anneler. Geldikleri zaman Duman orada olacaktı. Çubuğa saplanmış bir et parçasıyla onları bekliyor olacaktı. Çocukluğunun ateşinde akşam yemeği. Hey annecik, bu etin tadı piştikçe güzelleşiyor. Duygulanan Duman dahasını hayal etmeye girişti. Kiliseden çıkar çıkmaz cayır cayır yanmaya başlayan takım elbiseli adamlar, kor gibi tabaklara koyulmuş yanık yemeklerini, kararmış ekmeklerini, küllenmiş öğünlerini yemeye oturan aileler. Haydi Billy, ateşini ye, ateşini ye. Çarpıcı bir cenaze, alevler içinde bir naaş, kavruk deliklere indirilmiş Benson marka boktan tabutlar. Tabutların kapakları açılmış bir mezarlık, tepeden tırnağa yağ bulanmış, bize yardım edin diye bağıran dehşet içindeki kadınlar ve erkekler. Gece yarısı gökyüzünü yırtan kor gibi bir yıldırım ve duman, bir papaz edasıyla mezarların arasından yürüyen ve yoluna çıkan her mezara bir kibrit atan duman. ve alevler. Sırada yanıcı bir düğün vardı. Beyaz alevden dillerini birbirlerinin ağzına sokan mutlu bir çift. Gelinle damadın kavrulmuş suratlarını birbirine yaklaştıran duman. Gelini öp, damadı öp, süpürgenin üzerindeki külleri öp. Kavurucu bir doğum, hasır yataklı bir kadın, dizlerinin üstünde cesaret veren bir doktor, ıkın, ıkın. Ve annenin ağzından cehennemvari bir aykırış çıktığı anda doktorun bir çırpıda alev alan suratı. Kadının içinden çıka gelen cehennem, rahminden, her annenin gözü gibi baktığı kalay kevgirden. Doktor, kontrol edemiyorum, onu kontrol edemiyorum. Ah diyecekti duman genç anneyi sakinleştirmek için, şunun suratına bak. Niyetin ölmek mi topal? İhtiyar sihirbaz Morksi seni yok edecek. O bacaklarla sana 10 saniye veriyorum. Duman keyifliydi, duman hayattaydı, duman arayı kapatıyordu. Morksi, Morksi, Morksi bum, sensiz çok sıkılıyorum. Arazinin sonuna vardığında toprağın yapısı değişip düzleşti. Duman fenerleri ve Herros denilen kasabanın mum ışığıyla aydınlanan pencerelerini artık daha iyi görebiliyordu. Sakat bacakları uyuşuk ama ıstırap verici bir şekilde atın iki yanında sallanıyordu. At dinlenebilmek için inledi ama duman ona dinlenmesi için izin verecek değildi. Bu gece durmak yoktu. Bu gece duman ünlü kanun kaçağı James Moxie'yi bulacaktı ve onu meşaleye çevirecekti. Yanından geçtiği ahşap Herros'a hoş geldiniz tabelası dumanın gözüne bilhassa yanıcı göründü. Moxie, Moxie, Moxie yanıyorsun. Acaba kasabada nerede kalıyorsun? Hududun öte yanında dumanın takip edemeyeceği kadar çok iz vardı. Moxie herhangi bir gölgeyi, kapısı kilitlenebilen herhangi bir otel odasına, genel eve, birahaneye ya da hamama saklanmış olabilirdi. Kanun kaçağı hemen şuracıkta, yolun kenarında uyuyor da olabilirdi. Ve eğer duman dikkatli olmazsa onu gözden kaçırabilirdi. Uyanık da olabilir. Uykuda, uyanık, uykuda, uyanık. O bir sihirbazdı, neden her ikisi de olmasındı? At sırtında boş ana cadde boyunca sessizce ilerlemeye koyuldu. Görünürde hiçbir Herros'lu yoktu. Moxie'nin herhangi bir yerde olabileceğini biliyordu. Ama duman onu mezarlıkta buldu. Şarkı söylemedi, ateşi hayal etmedi. Tepeler vadilere ve vadiler serin tepelere dönüştü. Fakat en nihayetinde Herros evlerinin sonuncusunu da aşıp çimenlerle kaplı bir tepeden bayır aşağı indikten sonra aradığı amatör kamp yerini buldu. Bir saat kadar önce yakıldığını düşündüğü ateş mezar taşlarını güzelce aydınlatıyordu. Taşlar titreşen alevlerle adeta dans ediyor, duman adeta yaşayan bir mezarlığa yaklaşıyordu. Bir mezar taşı onu ele verebilir, tehlikenin yaklaştığını aykırabilirdi sanki. Başka bir tepenin üzerindeki cenaze evi, grileşen gökyüzünde simsiyah bir karaltı şeklinde yükseliyordu. Haçlar, ahşap direkler, taş anıtlar ve tek odalı mozoleler dua etmek için dizlerinin üzerine çökmüş sofular gibi cenaze evinin etrafına toplanmıştı. Duman atına fısıldadı. ''Eğer şimdi aptalca bir ses çıkarırsan seni de yakarım.'' Ateşe odaklandı. Artık ateşin yanındaki iki şekli görebiliyordu. Biri attı ve diğeri, evet evet, diğeri James Moxie'ydi. Dumanın düşündüğünden daha ufak tefek görünüyordu. Fakat efsanelerin bir adamı olduğundan daha iri yarı göstermek gibi bir huyu vardı. Duman ateşin uyku anlamına geldiğini biliyordu. Şu mozolelerden birini kullanmalıydın kanun kaçağı. Alevler cenaze evinin pencerelerinden yansıyordu ama içeriden ışık geldiği yoktu. Atın toynakları çimlerin üzerinde ses çıkarmıyordu. Dumana kalsa mezar taşlarının üzerindeki isimleri okumaya girişirdi. Ama gözünü kanun kaçağından ayırmaması gerekiyordu. Üstelik duman küçük bir tepeden inerken kanun kaçağı bir süreliğine gözden kaybolmuştu. Duman artık ateşin sesini duyabiliyor, sönmek üzere olduğunu anlayabiliyordu. Duman atını yavaşça sürerek son yükseldiği de geçip durdu. Durduğu yerden mezar taşları gökyüzünden paldır küldür düşmüş gibi görünüyordu. Fakat karmaşanın içinde tuhaf bir sanatsallık da vardı. Mezarlığı çepeçevre saran fenerler titreşti ama dumanın gördüğü yegane ateş uyuyan adamın ve yanı başına kazılmış çukurun dibindekiydi. Duman mezarlığı dört yandan kuşadan ağaçlara uzun uzun baktı, oraya ait olmayan bir şey arıyordu. Kanun kaçağı kımıldamadı. Duman hiç ses çıkarmayıp yalnızca dudaklarını oynatarak sihir dedi. Hava serindi, gökyüzü karanlıktı ve ayın önünden başıboş bulutlar geçiyordu. Duman atından indi. Kaval kemiklerinden gelen çalkantı ateşten daha sessizdi. Dört adım attı ve kanun kaçağının yanındaki çukura baktı. Yanmış bir efsaneyi gömmek için mükemmel bir yerdi. Duman cebindeki ilmeklerle oynayarak etrafı inceledi. Bu yabani manzara bir anda alevlere boğulacaktı. Kanun kaçağının yaktığı ateşi takdir etti. Moxie iyi iş çıkarmıştı. Uyumakta olan kanun kaçağına ve Carol için kazılmış taze mezara doğru yürürken alevlerin yansıması dumanın kara gözlerine düşüyor, ateş gitgide büyüyordu. Moxie ve Duman. Moxie dumanın çizmelerinin topuğundan dökülen yağın sesini duydu ama sesi tam olarak neyin çıkardığına ya da ne işe yarayacağına dair hiçbir fikri yoktu. Adamın sessizce topallayarak açık mezarın ve uyuyan atın etrafından dolaşmasını izledi. Topalın elleri ceplerindeydi ve Moxie bunun ayaklarında her ne oluyorsa ona bağladı. Adamın yürüyüş şeklinde yaralanmadan çok daha derin, berbat bir şey vardı. Onu ilk önce tepede dikilip mezarlığa bakarken görmüş ve peşindeki adamın bu olduğunu attan inişinden anlamıştı. Esnek görünüyordu. Moxie daha iri bir adamla karşılaşmayı bekliyordu ve adam ne şapka takıyor ne de silah taşıyordu. Topalın büyük, Moxie'ninkinden daha büyük bir atı vardı. Kanun kaçağı atı görünce topalın da yol boyunca bazı yerlere uğradığını tahmin etti. Tepenin en yüksek noktasında ay ışığıyla aydınlanan cılız karaltının etrafı kolaçan etmesini izledi. Kımıldayan bir şeyler ya da saklanan biri var mı diye bakıyordu. Moxie kımıldamadı. Yumuşak çimlerin üzerinde düzensiz ayak sesleri duysa da tepeden inişi sırasında adamı göremedi. Derken topal tekrar görüş alanına girdi. Karaltı devasa bir taşın ardından çıkıp sağı solu kolaçan ettikten sonra sessizce açık mezara doğru topallamaya devam etti. Ay ışığı ve yıldızlar vücudunun bazı kısımlarını gözler önüne seriyordu. Fakat yüzü hala görünmüyordu, henüz değil. Fakat gömleğinin kat yerleri de, dizlerinin hemen altında potlaşan pantolonunu, omuzlarının eğimini ve şapkasız kafasının yatık duruşunu seçebiliyordu. Moxie adamın ellerini ceplerine soktuğunu gördü ve klik sesinin atını uyandırıp uyandırmayacağını merak etti. Uyandırmadı. Bu esnada kiralık katil dikkatli bir şekilde yön değiştirmiş, açık mezara doğru yürümektense etrafından dolaşmayı tercih etmişti. Kısa süre sonra adamın bir çember çizdiğini anladı. Çalkantı sesi, ıslak bir şeylerin dökülüşü, Moxie'nin ne olduğunu anlayamamıştı. İlk turu tamamladıktan sonra adam ikincisine, ilkinin içine ikinci bir çember çizmeye koyuldu. Fakat iki çemberi birleştirmek için düzeni bozmak zorunda kaldı. Yaptığı işte iyiydi. Moxie o kadarını anlayabiliyordu. Hatta bazen adamın hareket ettiğini bile duyamıyordu. İkinci çember de bitince adam üçüncüsüne başladı. Bu onu hala derin bir uykuda olan ihtiyar kıza epey yaklaştıracaktı. Yavaşça topalladı, sabırlıydı. Gökyüzünün siyahından bir parça alınmış, yerine biraz gri serpiştirilmişti. Adam kısrağı geçti ve mezarın ayak ucuna vardığı anda Moxie kısrağın kıpırdanıp başını kaldırdığını ve topallayan adama baktığını duydu. Moxie'nin gözü ikisinin üzerindeydi. Topal başını ata doğru çevirdi. Uysal at kıpırdamayınca kiralık katil gözlerini kısraktan ayırmadan işine devam etti. Adımları tıpkı çemberin çevresi gibi küçülmüştü. Haliyle üçüncü çemberi tamamlaması birincisi kadar sürdü. Dördüncü turda Moxie kokuyu aldı. Mezarlıkta toprağa yakın bir rüzgar esti ve Moxie'ye yağın başka bir şeyle karıştırılması imkansız kokusunu getirdi. Adamın onu ve atını yakacağını anladı. Bir kez daha kaval kemiklerine baktı ve gözlerinin önündeki resim aniden tamamlandı. Adamın bacaklarına her ne olduysa onların yerine başka bir şeyler koymuştu. Moxie kıpırdamadı. Topal uyuyan kanun kaçağına doğru ilerledi. Bir çizmesinin üzerinde dengede durup diğerini dikkatlice kaldırarak efsanenin gömleğine ve pantolonuna biraz yağ damlattı. Sonra da dört çemberden usulca çıkarak mezarlığa bekçilik eden çam ağaçlarının oluşturduğu hudut çizgisine doğru yöneldi. Çizmelerin topukları kapanırken Moxie yumuşak bir klik sesi daha duydu. Topal eserine bakmak için yüzünü onlardan yana döndü. Bir elini cebine daldırarak cebinden küçük bir kutu çıkardı. Parmak uçlarının arasında bir alev cam buldu ve Moxie adamın fısıldayarak şarkı söylediğini duydu. Yeri geldi kanun kaçağı, zamanı geldi. Sonun geldiğinde sahne değişti. Sonra kibritin yağa düşmesine izin verdi. 31. ayrımın sonu. Sayfa 341.